Ayrım 47, Büyük Hesaplaşma, Jack the Brul, sayfa 436. Aggie Johnston'ın böylesine nefret uyandıracak bir hareketin, doğa ve insanoğlunun tüm yasalarıyla ters düşecek bir olayın parçası olduğunu gözünün önünde canlandırdı ve bunu asla yapmayacağı sonucuna vardı. Mercer'ı Kerikov'un nihai hedefleriyle ilgili en ufak bir bilgisi olmadığına inandıran Aggie'nin ait olduğu grup Alaska'nın felaketini hazırlarken bu duruma kayıtsız kalmasına imkan yoktu. Ve eğer Jan Feuerhoff'un kız arkadaşı hiçbir şey bilmiyorsa organizasyonun alt kademelerinde görevli olanların da aynı şekilde oyuna getirilmiş olduklarına şüphe yoktu. Mercer'ın içinde hem Kerikov'a hem de tehlikeyi daha önce sezmemiş ve Jenny Dörd'ü ilk bulduğunda alarma basmamış olduğu için kendisine duyduğu öfke kabarıyordu. Kerikov, Mercer'ın yaşadığı değişimi gözlemliyordu. Etrafındaki kişilerin içinde bulundukları ruh durumlarını ve karakterlerini değerlendirme konusunda neredeyse onların düşüncelerini okuma noktasına varabilecek kadar iyiydi. Bu Sovyetler Birliği'ndeki tüm meslek yaşamı boyunca işine yaramış tanrı vergisi bir yetenekti. Yaptığım şeyin boyutlarını kavramaya başladınız diyerek Mercer'la alay etti. Şöyle düşünün, burada olacaklar boru hattının imha edilmesi ve bunun değerli ekosistemler üzerinde meydana getireceği yıkım benim asıl amacım için hazırladığım önemsiz bir gösteriden başka bir şey değil. Üç çatallı operasyonumun dişlerinden biri sadece. Rusya hayata geçirme cesaretini gösterseydi, Charon'un iskelesi Alaska'da sona erecekti. Ancak ben onu daha da ileriye götürüp günümüz dünyasına uyarladım ve astronomik bir kazanca dönüştürdüm. Amerika Birleşik Devletleri'nin hala petrole bağımlı olduğunu görmek isteyen ne kadar çok insan olduğunu bilseniz hayretler içinde kalırsınız, diyerek kulakları tırmalayan bir kahkaha attı. O insanların önemli bir bölümünün Amerikalı olmaları da sizi şaşırtacaktır. Charon'un iskelesi mi? Bu küçük maceranın adı bu mu? Özgün haliyle güçlerimiz Batı Avrupa'ya yıldırım saldırı başlatırken Amerika'nın petrol üretimini yavaşlatmaya yönelik bir soğuk savaş projesiydi. Plan boru hattıyla terminaldeki tesislere ortak bir komando saldırısını gerektiriyordu. Planı hazırlayanlar Valdez civarındaki bölgede çok büyük bir felakete yol açmayı düşündükleri için efsanevi kayıkçı Charon'un ölenlerin ruhlarını Styx nehrinden geçirdikten sonra sandalını çektiği yerden esinlenerek bu adı vermişlerdi.
Cehennem.
Kesinlikle.
Mercer elinden geldiğince kayıtsız, "Neden bana diğer cephelerden de söz etmiyorsunuz?" diye Kerikov'u konuşmaya teşvik etti. Kaybedecek neyiniz var ki?
Mercer konuşur konuşmaz hata yaptığını fark etmişti. Kerikov'un bütün duruşu değişmişti. Kanepesinde arkasına yaslanıp oturmuyordu artık. Purosunu solundaki cam tepsinin içine koydu. İçkisini de eskiden kalan su lekesinin içine yerleştirmek için birkaç saniye harcadı. Başını tutsağına çevirdiğinde en iyi olasılıkla gaddar olarak nitelendirilebilecek yüzünde ölümcül bir ifade belirmiş, kalın kaşları gözlerinin yuvalarından fırlamalarını önlemek istermişçesine birbirleriyle tamamen birleşmişlerdi.
Sizi rakip olarak görmek istemem, aptalca davranacağım anlamına gelmez.
Kerikov'un sesi insanın kanını donduracak, nefret kuyusunun derinliklerinden gelen bir tonda çıkmıştı.
''Elan, buraya gel!''
Tablalı kapı hızla itilerek açıldı ve acının babası Ebu Elan, kaslı böğrünün üzerindeki özel donanımında asılı olan yarı otomatik Franchi Espas 12 ile içeriye girdi. Mercer'ın odanın öbür ucundan bile hissedebildiği tehlikeli bir gerginlik içindeydi adam.
Onu hemen öldürebilir miyim?
Hayır, diğeriyle birlikte hapset. Şimdilik ikisine de dokunulmasını istemiyorum. Bu gece bitirmemiz gereken çok şey var.
Bana söz verdiniz ve kutsal kişilerin üzerine yemin ederim ki eğer onları öldüremezsem bunun bedelini ödetirim size.
Mercer zemberek kadar gergin bu manyağın kendisini ve diğer tutsağı öldürme fırsatının elinden alınmasından korktuğunu anlamıştı. Ve adamın bu görevi yerine getirmekten büyük bir haz alacağı da açıkça görülebiliyordu.
Ayrıca bu ikisi arasında bir rekabet olduğunu da sezmişti Mercer. Arab'ın Kerikov'dan emir almaya içerlediğini herkes anlayabilirdi. Elam'ın kimin için çalıştığını bilmeyen Mercer, adamın başka birinin emrinde çalıştığını ve Kerikov'un yanında da o kişinin adına bulunduğunu hissetmişti. Bu birlik mantık ittifakından başka bir şey değildi. İçinde bulunduğu koşulları göz önüne alan Mercer aslında bunun önemi yok diye düşündüyse de diğer kişinin kim olduğunu öğrenmek istiyordu.
Konuklarımız için endişelenmek yerine yapacak daha önemli işlerimiz var.
Mercer artık bir tehdit olarak görmekten vazgeçen Kerikov ona bir an baktıktan sonra tekrar Elam'a döndü.
Gemiye getirdiğim stoktan birkaç tane bomba al. Yarın işimiz bittikten sonra bu saygın doktorla hoşça vakit geçirebileceğini garanti ederim. Diğer tutsağa gelince onun için şimdilik biraz beklemeliyiz.
Elam neşeyle aktivistleri öldürme zamanı geldi mi diye sordu.
Bazı hazırlıklar yapma zamanı geldi, evet.
Kerikov'un Elam'a gösterdiği sabır taşmaya başlamıştı. Mercer onun Arab'ın öldürme arzusunu, acı ve ızdırap aşkını dizginlemekte zorlandığını görmüştü.
Şimdi onu aşağıya götür, patlayıcıları al ve benimle burada buluş. Bir saat içinde sondaj platformundan ayrılmak istiyorum.
Mercer'a sanki Kerikov'un bir yanı Ebu Elam'a üstünlük taslarken daha derinlerde olan bir yanı genç katille uyum içindeymiş gibi gelmişti. Daha entelektüel cilasına, daha kentli davranışlarına karşın Kerikov da Arap katil kadar manyaktı. Bu Hitler'in deliliğini sağ kolu Joseph Goebbels'inki ile kıyaslamaktan farksızdı. Aynı canavarın daha aydınlık ve daha karanlık gölgeleriydiler sadece. Elam Mercer'ı çekerek koltuğundan kaldırıp odanın diğer tarafına doğru iteledi. Mercer kaçma olasılıklarını hesapladı ve bu fikrin intiharla eş olduğu sonucuna vararak vazgeçti. Elleri hala bağlıydı. Üstelik Elam ve iki adamın da görebildiği kadarıyla 7 tane silah vardı. Adamların o silahlardan birini ya da hepsini zevkle çekip kendisini ortadan ikiye ayırmaya bayılacaklarından emin olan Mercer kendisini itip kalkmalarına izin verdi. Üzerine insanı endişeye gark eden o yenilmişlik duygusu çökmeye başlamıştı. Seçeneğinin olmadığı bir durumla, çözemeyeceği bir bilmeceyle karşı karşıyaydı. Üstelik de kaçamayacağı bir tuzağa düşmüştü. Ama burada sona ermesine izin vermeyecekti. Kapının eşiğine geldiğinde Kerikov'a bir kez daha bakmak için arkasına döndü. Rus dünya umurunda değilmiş gibi içkisini yudumluyordu.
Valdez'deki bilgisayarların 2 hafta önce boru hattında hareket eden petrolün ısısında bir düşüş olduğunu saptamaları kötü oldu. Nitrojen paketlerinden biri sızıntı yaptı Kerikov. Alyaska Peel işçi ekibinin peşindeydi ve paketleri bağlandıkları hızla söktüler.
Kerikov arkasına dönerek Mercer'ın yüzünü acımanın kıyılarında dolaşan bir ifadeyle inceledi. Konuştuğunda ise sesi adeta Mercer'ın blöfü cevap vermeyi gerektirmeyecek kadar zavallıcaymış gibi çıkmıştı.
''Tabii ki yalan söylüyorsun.''
pişmiş kendi gibi sırıttı.
''Neredeyse bir aydır o bilgisayarların kontrolü bende. Ben sisteme sızdığımdan beri bir tek anormal değer bile saptanmadı. Senden gerçekten daha iyi bir şey beklerdim.''
Mercer içinden ''İşte yakaladım.'' dedi. Ebu Elam tüfeğinin namlusunu Mercer'ın sırtına batırarak onu koridora çıkmaya zorladı. Mercer'ın şimdilik tek şansı Elam'ın kendisini parlak ışıklarla aydınlatılmış koridorların yerlerini, bir dizi yılanvari dar alanlara ve işlevlerinin ne olduğunu tahmin bile edemediği bacaların bulunduğu mekanlara bıraktığı, platformun mekanik aksamının bulunduğu yere götürmesine izin vermek olacaktı. Neredeyse 15 dakika kadar yürüdüler. Mercer yıllar içinde labirentlere benzeyen madenlerde çalışarak kazandığı güçlü yön duygusuna rağmen kaybolmuştu. Platformun üst güvertesinin bir yerlerinde olduklarını tahmin ediyor ancak nerede olduklarını tam olarak bilemiyordu. Karanlık ve dolambaçlı geçitler birbirleriyle öyle kolayca birleşiyorlardı ki her yeni kesişme noktası bir öncekine benziyordu. Eğer herhangi bir kaçma şansı olacaksa kendisini bu labirentten ancak Ariadne'nin ipi kurtarabilirdi. Dipnot, Ariadne'nin ipi. Yunan mitolojisinde sanatçı Daidalos'un yaptığı Labirintos adlı içinden çıkılmaz yapıya hapsedilmiş, insan etiyle beslenen yarı insan, yarı boğa vücuduna sahip Minotor adlı üvey kardeşini öldürmek için Girit'e gelen, Teseus'a aşık olan ve Girit kralı Minos'la kraliçe Pasifae'nin kızları, bereket tanrıçısı Ariadne. Daidalos'un tavsiyesiyle ona bir yumak ip verir ve dönüşte takip ederek yolunu bulabilmesi için ipin bir ucunu labirentin girişine bağlamasını söyler. Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde bir ambar kapağının önünde durdular. Bu da Omega'nın içinde yaptıkları sessiz yürüyüş sırasında önlerinden geçtikleri iki düzine benzer kapak kadar sıradandı. Mercer hızla arkasına döndü, lakin kendisini esir alan kişi gerileyip siyah espas 12'sini doğrultmuştu bile. Eram aç diye bağırdı ve adamlarından biri kapıyı atılarak arkasındaki ufak odayı gözler önüne serdi. Eram sanki telefon kulübesi ölçülerindeki kamerada birinin durduğunu görmeyi bekliyormuş gibi tüfeğini hazırlamıştı. Mercer bir kameraya değil de bir asansör kabinine bakmakta olduğunu fark etti. Petrol platformu o kadar yeniydi ki kapağı yağlamakta kullanılan madde henüz toz ve kirle kararmamıştı ve berrak sarı rengini hala koruyordu. İçeri. Elam Mercer'ı bir kez daha dürttü. Mercer Elam'ın Kerikov'a itaat etmeyip kendisini arkasından vurmasını bekleyerek kabine girdi. Ancak beklediği patlama gelmedi. İşe yaramayacağını bile bile Elam'ı ikna etmeyi denedi. Bu işten kurtulamayacağını sen de biliyorsun. Yakalanıp öldürüleceksin. Elam, ben hiçbir şey için şeytanla savaşırken şehit düşmekten daha fazla dua etmiyorum dedi. Ve onunla görüş birliğinde olan iki adamı da başlarını salladılar. Ne istediğine dikkat et, gerçekleşebilir. Kapı Mercer'ın yüzüne kapandı ve kabin inmeye başladı. Gerçek bir asansör kabini değildi bu. Sadece arkasından bir rayla yönlendirilen kafese benzer bir platformdu. Kabin yavaşça sondaj platformunun yekpare ve kısa destek kolonlarından birinin içine indi. Mercer'ın etrafında dev boyutlarda bir tahıl ambarının içi gibi kavisle genişleyen duvarlar göründü. Kabinin açık olan kenarının üzerinden bakan Mercer, iniş mesafesinin aşağı yukarı 30 metre civarında olduğunu tahmin etti. Bacanın dibi bulunduğu görüş açısından karanlık bir rögar kapağından daha geniş olmayan bir yuvarlakmış gibi gözüküyordu. Platform aşağı inerken kılavuz tekerlekleri sarsıntısızca raylarının önünden geçiyordu. Mercer daha önce hiç baş dönmesi yaşamamıştı. Şansını daha fazla zorlamak istemediği için gözlerini hiçbir özelliği bulunmayan bacanın karşı duvarına dikti. İçerideki hava soğuk ve nemliydi ve buğu damlacıkları açık mavi renkli duvarlara şişman sülükler gibi yapışmışlardı. Mercer bir noktada kabinin su hattını geçmiş olduğunu ve ısının 5-6 derece kadar daha düştüğünü hissetti. Deri ceketini vücuduna iyice yapıştırdı. En sonunda dibe ulaştığında bileklerini bağlayan bandı yere monte edilmiş akordeon kapıya sürterek kesmesi yalnızca birkaç dakikasını aldı. Asansörü tekrar sağında kalan destek bacağına geri gönderecek kumanda panelini bulduysa da kumandalar sabote edilmişlerdi. Çağırma düğmeleri birkaç tane kararmış telin ucunda yuvalarından dışarı sarkmışlardı. Mercer yine de sanki sırf gücüyle devre dışı bırakılmış asansörü yukarı çıkmaya ikna edebilecekmiş gibi ezercesine yeşil düğmeye bastı. Hiçbir şey olmadı. Aşağıdaki düğmelere kısa devre yaptırılmıştı ve yalnızca yukarıdaki kontroller çalışıyordu. Mercer ortaçağ çukurunun çağdaş versiyonunda kapana kısılmıştı. İçinde bulunduğu çıkmazın tam anlamıyla kafasına dank etmesini beklemeden öncelikle asansörden başlayarak başka bir çıkış yolu aramaya başladı. Kabini aşağı indiren kablo en büyük umuduydu ve daha yakından incelemek üzere yanları açık olan kabinin üzerine tırmandı. Tahmin ettiği gibi çok iyi şekilde örülmüş çelik kablo yağ yüzünden kayganlaşmıştı. O kadar kaygandı ki kabloyu zar zor tutabiliyordu ve o kablodan yukarıya çıkamayacağını anlamıştı. Yine de denemeliydi. Ve tam kendisini yukarıya doğru çekmeye hazırlanırken belirsizlikten gelen bir ses Mercer'ı ikaz etti.
Ben bunu denediğimde az kalsın düşüp bacağımı kırıyordum.
Egi! Mercer doğru duyduğundan emin değildi ama dev silindirde yankılanan onun sesiydi. Burada ne halt ediyorsun?
Destek bacağının dibindeki loş alanda etrafına bakındı. Yuvarlak oda çok büyük ama sıradandı. Yarısı bunak bir tesisatçının kabuslarından fırlamışa benzeyen makinelerle işgal edilmişti. Sayısız valf, gösterge ve çıkıntıları olan yüzlerce borunun kıvrılarak izlediği yolu takip edebilmek imkansızdı. Depo kapaklarının bulunduğu alçak bir tezgah ve neredeyse boş denilebilecek alet edevat rafı Arap saçı misali birbirine dolaşmış çelik ormanının biraz ilerisindeydi. Güvertenin önemli bir bölümü yekpare saç levhalarla kaplanmıştı ama zeminde daha aşağıdaki katlara ulaşmayı sağlayacak birkaç tane büyük boy ızgara vardı.
Savaş ve barışı tekrar okuyorum. Ne halt ettiğimi sanıyorsun? Ben de senin gibi esirim.
Egi su geçirmez büyük bir dolabın etrafından dolanarak düşük wattlı bir ampulün aydınlattığı loş ışık havuzunda ortaya çıktı. Mercer yere atlayarak birkaç uzun adımla aralarındaki mesafeyi kat etti. Egi'yi kollarının arasına alıp dudaklarını dudaklarına bastırarak onu dünyada başka hiçbir şeyin önemi yokmuşçasına ihtirasla öptü. Bir dakika sonra soluk soluğa geri çekildi. Bu da nereden çıktı?
Mercer aptal bir gülümsemeyle bilmiyorum diye cevap verdi. Ama kesinlikle iyi geldiğini inkar edemezsin.
Şikayet etmeyeceğim ama sevgini göstermek için pek de romantik bir yer seçmemişsin.
Egi'nin gözleri parlak, canlı yeşildi. Lakin kızın geri kalanı hangi çilelere maruz kaldıysa berbattı.
İyi misin?
Egi başıyla onayladı. Mercer ona ne zamandan beri petrol platformunda olduğunu sordu.
Senin yanından ayrıldıktan hemen sonra kaldığın otelin otoparkında yakaladılar. İki adam bana saldırdı. Zavallı bir otel müşterisini öldürdüler. Sonra da beni bir minibüse bindirip götürdüler. İlaç verdiler ve uyandığımda kendimi burada buldum.
Sesi güçlü ve metin çıkıyor fakat bir çocuk gibi narin ve kırılgan görünüyordu. Lakin aynı zamanda Mercer'ın o an içinde bulunduğu durumu unutup sadece ona bakmak için zaman çalacağı, bıkmadan saatlerce seyredeceği kadar da kadındı. Egi neredeyse anında halini anımsayıp sinirli bir hareketle elini saçlarında dolaştırdı.
''Ne var?'' dedi. ''Bakma bana, berbat durumdayım.''
Onun karşısında olmaktan ötürü verdiği duygusal tepkiden utanan Mercer soluk soluğa ''Hayır değilsin, çok güzelsin'' dedi. Göz temasını kesip çabucak mekana bir göz attı. ''Buradan çıkıp onları engellemenin bir yolunu bulmalıyız. Senin grubun ne yapacağına dair bir fikrin var mı?''
O hasta ruhlu rezil Rus'la konuşana kadar yoktu. Bana kendisinin ve Peel'ın boru hattındaki petrolü nasıl donduracaklarını anlattı.
O iş olayın yarısı. Boru hattını ikiye ayırıp yüz binlerce varil ham petrolü Alaska'ya dökmeyi planlıyor.
Egi'nin rengi attı ve doğaya duyduğu derin sevgi onun iliklerine kadar sarsılmasına neden oldu.
Tanrım hayır bunu yapamaz.
Korkarım yapabilir. Onu durdurmazsak yapacaktır da. Bir şey daha var. Erkek arkadaşın da ta başından beri gırtlağına kadar bu işe bulaşmış durumda.
İmkansız.
Egi otomatik olarak Jan Feuerhoff'unu savunmuştu.
Kerikov bana Jan'ın sıvı gaz paketlerini bağlamaya yardım ettiğini söylediğinde ona inanmıştım. Ama Jan borunun kesilip içindekilerin dökülmesine mümkün değil izin vermez. Önce o ölür.
Mercer Kerikov'un bütün planlarından haberdar olmayabilir diye kabul etti. Ama bu onun tarihin en büyük sabotaj eylemine gönüllü olarak suç ortaklığı etmediği anlamına da gelmez. Şimdi şu asansörü çalıştırıp çalıştıramayacağımızı görmek istiyorum.
Ben denedim. Aşağıdaki düğmelerin cereyanı kesilmiş ve devreleri bağlamakta kullanabileceğimiz hiçbir şey yok.
Egi ukalaca konuşmuştu. Devre kesicinin üstteki kutudan kapatıldığına bahse girerim. Onun elektrik konusunda muhtemelen hiçbir şey bilmediğini ve kontrol panelinden sarkan kabloları bir şekilde halledebileceğini düşünen Mercer, ani bir şovenizme kapıldığını hissetti. Bir an kablolara bakıp tekrar Egi'ye döndü. Kız onu adeta üstünlük taslayan bir gülümsemeyle izlemişti. ''Ben senin çevre bilimleri falan gibi bir alanda diploma aldığını sanıyordum.'' O master tezimin konusuydu. Babam lisans eğitimimi makine ve elektronik mühendislikleri üzerine yapmamı istemişti.
Ciddi misin?
Hepsi benim Petromex'in başına geçmeye hazır olmama yönelik muhteşem planının bir parçasıydı. Hiçbir zaman geçmeyeceğimi o da biliyordu tabii. Ama yine de çevreci faaliyetleri bırakacağıma dair bir umut taşıyordu.
Mercer tamam diyerek pes etti. İki numaralı seçeneğe ne dersin?
Neymiş o?
Bilmiyorum. Artık Kansas'ta olmadığımızı söyleyebilecek olmamızın dışında nerede olduğumuzu bilmiyorum ki.
Egi şen şakrak bir tur rehberinin kimliğine büründü.
Önünüzde Petromax, Pluto Omega'dan 3 numaralı destek kolonunun yedek kaldırıcı pompa kontrolleri var. 14 milyar dolarlık bir maliyetle Pusan, Kore'de Sosen Ağır Sanayi tarafından Petromax petrol için imal edilmiştir. Siparişi 1998'de verilmiş olup 24 saat aralıksız çalışan 2000 kişilik bir ekip tarafından 18 ayda tamamlanmıştır. Omega'da uygun gerilim kablolarının 20'sinde de bulunan Baltmore akustik patlatıcılardan, filikalarda 15'ten az olmamak kaydıyla ekibin her üyesine sağlanan yerlere kadar açık deniz yapıları için geliştirilmiş en yeni güvenlik donanımları kullanılmıştır. Kutup koşullarında çalışmak üzere tasarlanmış olduğu için Omega'da bütün yeraltı suyu akışı ve kumanda hatlarında yüzey koşulları nedeniyle herhangi bir kesilmenin meydana gelmesini ya da buzlanma oluşmasını önlemek amacıyla ön gerilimli tümleşik bir kanal sistemi kullanılmıştır. Omega'nın çok sayıdaki kaçak önleyicileri gaz ve petrolün patlayarak yüzeye çıkmalarını önlemek için 60 bin libre inç kareye oranlanmıştır. 600 kişiyi barındırabilir, 250 bin galon temiz su pompaları ve diğer makine aksamı için 500 bin galon mazot taşır ve tam kapasiteyle üretimde olduğunda Rochester, New York büyüklüğündeki bir şehrin toplam enerji ihtiyacını karşılayabilir.
Egi sulu bir tavırla sırıttı. Bilmek istediğim başka bir şey.
Bu sondaj platformunun babama ait olduğunu unutma. Omega geçtiğimiz Haziran ayında ön hazırlık ve testler için buraya nakledilmeden önce babam onu denize indirmem için beni kandırmayı başardı. Omega önümüzdeki ilkbaharda Pluto körfezine götürülecek.
Mercer etkilenmişti. Ukalaları her zaman sevmişimdir. Özellikle de haklı olduklarında. Bu kadar çok şey biliyorsan buradan nasıl çıkacağız biz?
Yumuşayan Egi yine sessizleşmişti. Asansör tek yol. Onun için de Keriko veya o iğrenç Arap buraya gelene kadar beklemek zorundayız. Bu arada senin barda benzettiğin adam oydu. Şu bana sarkıntılık eden herif. Aynı zamanda beni senin otelin çıkışında kaçıran ikilinin de üyesi.
Onun ölmesini istemem için 2 ve 3 numaralı sebepler.
Mercer sesinin neşeli çıkması için uğraşmıştı. Lakin sesi buz gibiydi.
Etrafa bakıp buradaki her şeyin listesini çıkaralım ve bir plan yapalım.
20 dakika sonra son derece büyük olan yardımcı denetim odasının her yerini hızla aramayı bitirip su geçirmez dolaplardan ve avadanlık kutularından aletlerle diğer malzemeleri çıkarmışlardı. İşleri bittiğinde donanımları acınacak kadar az, çoğu değersizdi. 2 kutu el aleti, somun anahtarları, tornavidalar, karga burun ve onun gibi şeyler. 4 adet yapışkan bant, çapı 2,5 santim ve en uzunun boyu 1 metre 80 santim olan 4 tane boru parçası. 1 tane de köpük yüzdürme gözelerinin bazıları delinmiş ve turuncu güvenlik takımı yağdan kararmış eski bir yüzdürücü giysi. Ayrıca itfaiyecilerin kullandıklarına benzer büyük boy bir polipropilen brandayla 2 tane de boş oksijen tüpü bulmuşlardı. Ancak tüpler için maske veya regülatör yoktu. O da onlara aynı zamanda bir ilk yardım seti, bir çift palet ve platformun inşası sırasında işçilerden birinin unuttuğu bozulmuş bir gıda maddesi sunmuştu. Egi ikisinin de hissettiklerini dile getirdi. Umutsuz. Aradan bir dakika geçti. Mercer önlerinde yığılı karmaşaya baktı. Sonra başını kaldırıp devasa silindirik duvanın tepesine bir göz attı. Bir kuyunun dibinden yukarıya bakmaktan farksızdı. En sonunda gözleri parlayarak Egi'ye bakana kadar bir dakika daha geçmişti. ''Yedek pompa kontrolleri'' demiştin. Egi başıyla onayladı. ''Kullanabilir misin?''
''Evet ama ne önemi var bunun?''
Mercer yüzünde şeytanca bir gülümsemeyle kehanette bulundu. ''Bizi birkaç saate kadar buradan çıkaracağım.''
''Sen kaçık mısın?''
''Hayır, ben batmadan suda dururum.''
47. Ayrımın Sonu. Sayfa 447.